bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus, Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Korintoslara mektup 8. bölüm 7. ayete geldik. Pavlus, Mesih inanlılarının verişi konusunda öğütler veriyor. İmanda, söz söylemekte, bilgi ve her türlü gayrette, bize beslediğiniz sevgide her şeyde üstün olduğunuz gibi bu hayırlı işte de üstün olmaya bakın diyor Pavlus 7. ayette. Pavlus onları övüyor. İmanları bol, tanıklık edebiliyorlar. Bilgi ve gayretleri var ve Pavlus ve diğer habercilere karşı sevgileri var. Şimdi onlara bu hayırlı işte de üstün olmalarını söylüyor. Neden söz ediyor? Verme lütfundan, verme kayrasından söz ediyor. Bunu bir buyruk olarak söylemiyorum diyor Pavlus. Sadece sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum. Bu da 9. ayet. Değerli dostum, Pavlus burada günümüzde verişin yasayla mekanik olarak ya da bir merasim olarak olmaması gerektiğini söylüyor. Birçok kutsal kitap yorumcusunun ondalığımızı vermemiz gerektiğini söylediğini biliyorum. Tabii ki eski antlaşmada ondalık vermek temel bir şeydi. Ancak eğer dikkatle incelerseniz insanların üç tane ondalık verdiğini göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi hükümeti desteklemek içindi ki biz buna günümüzde vergi diyoruz. Öyleyse ondalık Hristiyanların verişine temel oluşturmamaktadır. Yani Mesih inanlıların. Burada Hristiyan dediğimiz zaman bir Hristiyan dünyasından kastetmiyoruz. Hristiyanın asıl anlamı İsa'nın ardından gidenler, İsa'nın söylediklerini yani kutsal kitabın söylediklerini hayatında, hayatlarında uygulayanlar demektir. Hristiyan dediğimiz zaman bunu böyle bilesiniz değerli dinleyicilerimiz. Hristiyan, Mesih inanlıları topluluğudur. Mesih'e iman eden insanlardır. Evet, bu yüzden Mesih inanlılarının verişine temel oluşturmamaktadır ondalık. Paulus, bunu bir buyruk olarak söylemiyorum diyor. Korintoslulardan bu bir buyruk olduğu için vermelerini istemiyor. Vermelerini isteyişi konusunda onlara iki neden veriyor. Bunlardan ilki, ötekilerin gayretiyle karşılaştıraraktır ki Makedonyalıların verişinin örneği olur. İkinci neden de sevginizin içtenliğini sınamaktır. Evet, biz birisini seviyoruz diyorsak bunu aynı zamanda eylemlerle, tutumlarla da göstermek gerekir. Evet, vermek sevginin içtenliğini denemektir. Günümüzde de insanın sevgisinin gerçek sınavını para cüzdanı oluşturur. Bir Hristiyan yani bir Mesih inanlısı için en hassas noktadır bu. Sonra Paulus 9. ayette şöyle diyor, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu kayrasını bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla, fakirliğiyle siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza, sizin yararınıza fakir oldu, yoksul oldu. Verme konusunda bir standart arıyorsanız vereyim. Rab İsa Mesih'in kendisi zengindi ama fakir oldu. Buraya geldi, yani yeryüzüne geldi ve fakir bir yer aldı. Cenneti bırakıp Beytlehem'de doğmayı, Nasıra'da yaşamayı, Kudüs duvarlarının dışındaki bir çarmıhta ölmeyi ve bir mezarın karanlığına yatırılmayı bir düşünün. Zengindi ama sizler ve benim için fakir oldu. Bu konuda size yararlı olanı salık veriyorum. Geçen yıl bağış toplanmaya ilk girişen, hatta buna ilk heveslenen siz oldunuz diyor Paulus Korintoslulara. Bu Korintosluların bir yıl önce bir vaatte bulunup bağış vermeye başladıklarını gösteriyor. Bu da bizi düzenli olarak belirli bir miktar para vermeyi vaat etme konusuna getiriyor. Bazı insanlar bir Hristiyanın yani bir Mesih inanlısının bu tür bir vaatte bulunmaması gerektiğini düşünürler. Başka her şey için bu tür kağıtlar imzalıyoruz ve insanların Tanrı'nın işi için böyle bir vaatte bulunmaları gerektiğini düşünüyorum. Kiramızı ödemeyi vaat ediyoruz değil mi? Bir otomobil ya da bir buzdolabı alırken kağıtlar imzalıyoruz. Bence Tanrı'nın işi içinde vaatte bulunabiliriz. Zaten eğer bir söz veriyorsak bu sözümüzü de tutmalıyız. Şimdi bu işi tamamlayın diyor Paulus 2. Korintoslar 8:11'de. Şöyle ki bunu candan arzuladığınız gibi elinizden geldiğince tamamlamaya da bakın. Paulus vaat ettikleri miktarı vermelerini söylüyor. Ancak bunun bir buyruk olmadığını hatırlayın. Bir emir olarak, bir yük olarak vermiyor. Bizlere böyle bir vaatte bulunmamızı söylemiyor ya da bizlere böyle bir vaatte bulunmamız emredilmemiştir. Bu ayet bize eğer böyle bir vaatte bulunursak, bunu söylersek bunu yerine getirmemiz gerektiğini söylemektedir. Çünkü istek varsa bir kimsenin elinde olmayana göre değil, elindekine göre yardımda bulunması uygundur. İstek varsa ve bunu gönüllü olarak yapıyorsa, o zaman olanakları kapsamında yapması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Herkes diyor elindekine göre vermelidir. Ve bu istekle ilgili bir durumdur. Kimse elinde olmayana göre vermesi gerekmiyor. Yani herkes kendi olanakları kapsamında ve severek vermelidir, istekle vermelidir. Ama bunu yaparken de dediğim gibi gönülden severek yapmalıdır. 1. Korintoslarda verdiğim bir örneği tekrarlayacağım çünkü bu ilkeye çok iyi bir örnek oluşturuyor. Bir toplulukta vaizlik ederken kilisedeki görevlilerden birinin birkaç tane fabrikası vardı. Zengin bir adamdı. Bana sık sık neden ondalık verme konusunda vaaz vermediğimi sorardı. Bir gün neden ondalık verme konusunda vaaz edeyim diye sordum. Çünkü kutsal kitap bu şekilde vermemizi söyler dedi. Evet, eski antlaşmadaki verme şekli buydu ama artık lütuf altında, kayrı altında ondalığın verme biçimine inanmıyorum dedim. Bunun üzerine bana sizce asıl verilmesi gereken nedir ya da nasıl olması gerekiyor diye sordu. Ona kazancına göre diyen ayeti gösterdim. Öyle kardeşler vardı ki bir şey veremezler. Verme olanakları yoktur. Tanrı'nın onlardan ondalık vermelerini beklediğini sanmıyorum. Durumları iyi olan birkaç kişi var. Bu kişiler ondalıkla kalmayıp kazançlarına göre vermelidirler dedim. Biliyor musunuz? Bu adam bir daha gelip ondalıklar hakkında vaaz vermemi istemedi. Bir daha bu konuda konuşmadı. Bunun nedeni de insanların elinde olmayana göre değil, elindekine göre yardımda bulunması gerektiğini öğrenmiş olmasıydı. Dostum, Tanrı bizlerin gönülden vermemizi ama olanaklarımız kapsamında vermemizi ister. Ondalıklar eski antlaşmanın temel ölçüsüydü. Günümüzde iyi bir geliri olan herhangi bir inanlının gelirinin %10'undan azını vereceğine inanmıyorum. Yaşadığımız bolluk zamanında Hristiyanlar yani Mesih inanlıları %10'dan fazlasını vermelidirler. Sonra Paulus 8. bölüm 13. ayette şöyle diyor, amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarını rahatlatmak değildir. Paulus kimsenin sıkıntıya düşmesini istemiyordu. Paulus kimsenin sıkıntıya sokulmaması gerektiğini söylüyor. Ama eşitlik olsun diye diyor Paulus 8. bölüm 14. ayette, şimdi elinizdeki fazlalık onların eksikliğini tamamladığı gibi başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlasın. Burada görüyoruz ki bir paylaşım, birliktelik görülüyor. Belki Tanrı sizi iyi bir otomobil, güzel bir ev, güzel mobilyalar ve çağdaş toplumumuzda gerekli sayılan her türlü ev aletiyle bereketlemiştir. Tanrı'nın Rabbin işiyle paylaşmanızı beklediğini söyleyebilir miyim? Ondalıkla yetinmeyi yeğleyen zengin arkadaşım gibi olabilirsiniz dostum. Kendi verdiği bağışlar konusunda rahatlamak için ondalık konusunda vaaz vermemi istiyordu. Benimle konuştuktan sonra ondalık vermesinin kendisini rahatsız ettiğine inanıyorum. Verebilecek durumda olanlar vermelidirler. Ama bunu verirken de gönülden severek vermelidirler. Ve veremeyecek durumda olanlar sıkıntıya düşmemeleri gerekir. Onların vermeleri gerekmiyor. Öyle ki diyor Paulus, çok toplayanın artığı, az toplayanın da eksiği yoktu diye yazılmış olduğu gibi eşitlik olsun. Bu da 8. bölüm 15. ayet. Paulus çölde man topladıkları günleri örnek gösteriyordu. Her birinin bir güne yetecek kadar toplaması gerekiyordu. Adamın biri birkaç sepetle gidip bunları dolduralım, toplayabileceğim kadar toplayayım diyebilirdi. Çıkıp açgözlü bir şekilde kendisine gerekenden fazlasını toplayabilirdi. O zaman ne olurdu? O gün kendisine gerekeni yedikten sonra gerisinin ertesi sabaha bozulmuş olduğunu görürdü. Herkesin kendisine yetenden fazlasını almaması Tanrı'nın planıydı. Bölüm 9-6'da az eken az biçer, çok eken de çok biçer denildiğini göreceğiz. Tanrı'nın size, sizin ona davrandığınız gibi davranmaya başlayacağını düşünüyorum. Bence Tanrı defter tutuyor, bizleri yasanın altına koymuyor. Çünkü vermeyi tutkuyla, paylaşma arzusuyla yapmamızı istiyor. Vermek sevinç dolu bir deneyim olmalıdır. Diğer insanlara Ali'yi dinlemelisin, dünyadaki en harika ayrıcalıktan söz ediyor. Bizlere başkalarına vererek mutlu olabileceğimizi söylüyor diyebilmelisiniz. Bu size çılgınca bir şey gibi gelebilir ama Paulus'un dostum burada söylediği de aynen bu. Titus'un yüreğinde sizin için aynı ilgiyi uyandıran Tanrı'ya şükrolsun. 2. Korintoslar 8 ayet 16. Buradaki şükrolsun sözcüğü Yunanca'daki haris sözcüğüdür. Şükrolsun iyi bir tercüme olduğu halde aynı şekilde doğru bir tercümede Tanrı'ya kayrolsun olabilir. Paulus sunularını almak için Titus'u yolladığını ama bunun yüreğinde zaten bir lütuf olduğunu söylüyor. Titus da Yeruşalim'deki fakir inanlılar için bağış toplamayı en az Paulus kadar istiyordu. Titus yalnız ricamızı kabul etmekle kalmadı ama size derin bir ilgi duyduğu için kendi arzusuyla yanınıza geliyor. Onunla birlikte müjdeyi yayma çabalarından ötürü tüm inanlı topluluklarınca övülen bir kardeşi de gönderiyoruz. Üstelik bu kardeş Rabbin yüceliği için ve yardıma hazır olduğumuzu göstermek için yürüttüğümüz bu hayırlı hizmette yol arkadaşımız olmak üzere inanlı toplulukları tarafından seçildi. 2. Korintoslar 8, 17-18. Titus ve arkadaşının yüreklerinde lütuf vardı. Verişleri Tanrı'nın yüceliği için olmalıydı. Dostum, ne verirsek bu Tanrı'nın yüceliği için olmalıdır. Bu büyük bağışla ilgili hizmetimizde kimsenin eleştirisine hedef olmamak için özen gösteriyoruz diyor Paulus 20. ayette. Paulus, sizden topladığımız bu paranın kullanımı konusunda sadık olacağız diyor. Çünkü yalnız Rabbin gözünde değil, insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz 21. ayet. Bu Rabbin işinin hassas noktalarından biridir. Birçok Hristiyan organizasyon ve kilise insanların belirli bir işe vermeleri için epey promosyon yani duygu sömürüsü yaparlar. Paranın nasıl kullanıldığı hakkında hiç ya da çok az çabada bulunurlar. Paranın Tanrı sözünü bildirmede kullanıldığı ve belgelenebilecek sonuçları olduğu konusunda elle dokunulabilir kanıtlar verilmelidir. Parayı verdiğimiz organizasyonun dürüst bir şekilde çalıştığına dair güven olmalıdır. Hakkında şüphelerimiz olduğu bir organizasyonu desteklememeliyiz. Yaşadığımız dünyanın kötü bir dünya olduğunu ve din konusunda da şarlatanlar olduğunu hatırlamalıyız, dikkatli olmalıyız. Büyükelçi Paulus bile yalnız Rabbin gözünde değil, insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz diyor. Paranın verildiği amaç için kullanıldığı açık olmalıdır. Birçok kez ve birçok durumda sınayıp gayretli bulduğumuz, şimdi size duyduğu büyük güvenle çok daha gayretli olan kardeşimizi de diğer ikisiyle birlikte gönderiyoruz. Titus'a gelince o benim paydaşım ve aranızdaki emektaşımdır. Diğer kardeşlerimiz ise toplulukların elçileri Mesih'in kıvancıdırlar. 22-23. ayetler. Titus'a güvenebilirlerdi. İyi rapor almıştı. Ayrıca kendilerine rapor verecek olan Paulus'a da güvenebilirlerdi. Para sadece bir tek kişi tarafından alınmayacaktı. Bu adamlara sevginizi kanıtlayın. Onlara inanlı toplulukları önünde sizinle övünmemizin nedenini gösterin. 24. ayet. Paulus sevgilerinin kanıtını istiyor. Dostlarım, eğer iştenseniz sözlerden fazlası olacaktır. Vermeniz sevginizin dokunulabilir bir dışa vurması olacaktır. Korkarım birçok Hristiyan kız arkadaşına, senin için en büyük okyanusları aşarım. Senin için en derin nehirleri yüzerek geçerim. Senin için en yüksek dağları tırmanıp aşarım. Senin için kızgın çölleri geçerim deyip de mektubunun altında ve çarşamba akşamı yağmur yağmazsa seni görmeye geleceğim diye not düşen çocuk gibidirler. Çoğumuz İsa'yı ne kadar çok sevdiğimizi söylemeye bayılırız. Ama onun için fazla bir fedakarlıkta bulunmaya razı değiliz. Paulus, Korintoslulardan sevgilerini kanıtlamalarını istiyor. Şimdi 2. Korintoslara mektup 9. bölüme geldik. Konu Yeruşalim'deki fakir inanlılar için bağış toplama. Bu bölümde 8. bölümdeki konuya devam ediliyor. 8. bölümde verme lütfu vardı. Şimdi önümüzde Hristiyan'ın verişinin ne olduğu bulunmakta. Paulus 9. bölüm 1 ile 4. ayetlerde şöyle diyor. Kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yoktur. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Siz Ahaya'dakilerin geçen yıldan beri hazırlıklı bulunduğunuzu söyleyerek Makedonyalılar karşısında sizinle övünüyorum. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Bu konuda sizinle ilgili övünmemiz boşa çıkmasın. Ama dediğim gibi hazırlıklı olasınız diye kardeşleri yanınıza gönderiyorum öyle ki, bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulurlarsa sizler bir yana, bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım. Paulus onları diğer insanlara karşı bu kadar övdükten sonra oraya gelip de hiçbir şey vermediklerini görürse çok utanacağını söylüyor. Cömertçe vermek kilisenin gerçek sınavıdır. Gerçek ruhsal canlılıkları olan bazı kiliselere gidiyorum. Harika kiliseler ve cömertçe verdiklerini görüyorum. Ruhsal bakımdan gerçekten ölü olan başka kiliselere de gidiyorum ve fazla vermediklerini görüyorum. Bağışın büyüklüğü dostum iyi bir barometredir. Şimdi bu Korintoslu inanlıların Yeruşalim'deki inanlılara yardım etmek için para vermeyi vaat etmiş olduklarını göreceksiniz. Herhangi bir inanlının vermeyi vaat ettiği paranın kendisiyle Rab arasında olduğunu söylemek istiyorum. Bu, bir şey yapacağınız ya da bir miktar vereceğiniz konusunda Rab'be vaadinizdir. Kendisine bu kadar çok para verdiğiniz halde nasıl bu kadar zenginsiniz diye sorulan zengin bir adam tanıyorum. Tanrı bana kürekle veriyor, ben de kürekle başkalarına veriyorum. Ama Tanrı'nın küreği daha büyük diye yanıt vermişti. Dostum, hiçbir zaman Tanrı'dan daha fazla veremezsiniz. Bu nedenle diyor Paulus 5. ayette, yanınıza önceden gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere rica etmeyi gerekli gördüm öyle ki, armağanınız bir cimrilik değil, bir cömertlik örneği olarak hazır olsun. Armağanın cömertlik armağanı, cömertlik örneği dediğine dikkat edin. Bu onun Tanrı'nın onların yüreklerinde işlediğinin kanıtı olan cömertçe bir armağan olacağını belirtiyor. Şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. 2. Korintoslar 9, ayet 6. Paulus Efesli önderlerle konuşurken onlara da aynı şeyi hatırlatmıştım. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rabisa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim demiştim. Belli ki vermek almaktan daha büyük mutluluktur sözü Rabisa Mesih'in sürekli olarak kullandığı bir sözdü. Günümüzde çok kullanılıp az uygulanan bayat bir söz haline geldiğini biliyorum. Vermek sizi almaktan daha çok mutlu edecektir. Verdiğiniz zaman dostum bu sizi nasıl etkiliyor? İşte günümüzde sizler ve benim için bir asit testi. Az mı ekiyoruz? O şekilde mi veriyoruz? Bir çiftçinin bir toprağa bol bol ekip bol bol hasat aldığını düşünelim. Bir sonraki yıl bu kadar çok ekip tohumları ziyan etmenin bir yararı yok. Bu yıl tohumun yarısını saklayıp sadece yarısını ekeyim dediğini düşünün. Bunun çok az ürün vereceğini her çiftçi bilir. İlke değerli dostum, az ekenin az biçeceği, çok ekenin de çok biçeceğidir. Az eken az biçer, bol eken de bol biçer sözü bu yaşamın her alan için bir ilkedir. Bugün bazılarımızın fakir olmalarının nedenlerinden biri de Rabbin işi konusunda elimizin çok sıkı olmasıdır. İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever diyor Paulus Korintoslara 9 ayet 7'de. Tanrı sevinçle vereni sever. Kalbinizin derinliklerinde vermeniz gerektiğini düşündüğünüz miktar, vermeniz gereken miktardır kardeşim. Ama test şuradadır. İsteksizce değil, zorunluymuş gibi değil ama sevinçle. Tanrı kimsenin isteksizce zorlaymış gibi vermesini istemez. Bu ne demektir? Tanrı kendiniz için tutmayı yeğlediğiniz bir kuruşu bile istemez. Belki de siz, ben toplulukta görevliyim ve vermek benim sorumluluğum ya da inanlılar topluluğunda bir üyeyim ve kendimi sorumlu hissediyorum diyorsunuz. Doğru olabilir. Bulunduğunuz topluluk size bunu söyleyebilir. Ben vaiz olarak insanlara bu sizin topluluğunuz ve onu desteklemeniz gerekir demişimdir. Ama Tanrı bunu söylemez. Eğer isteksizce verecekseniz bunu Tanrı istemediğini söylüyor. Tanrı bunu istememekle kalmaz, aynı zamanda onu kullanmadığına da inanıyorum. Tanrı isteksizce verirseniz bunu vermeyin demekle kalmaz, aynı zamanda zorla vermenizi de istemez. İsteklice, sevinçle vermediğiniz sürece kardeşim hiçbir şey vermenizi istemez. Bazı insanlar vermem gerek çünkü herkes veriyor ve eğer ben bir şey vermezsem kötü gözükecek derler. Bu zorla vermektir ve yanlıştır. Tanrı bu türden vermeyi istemez. Tanrı sevinçle vereni sever. Bu toplantının en mutlu kısmı olmalıdır. Sunu toplandıktan sonra cemaatin ayağa kalkıp bütün bereketlerin kendisinden aktığı Tanrı'ya şükürler olsun ilahisini söylediği birçok kilisede bulundum. Bence bu harika bir şey. Bu ilahiyi sunu toplanmadan önce söyleseler daha iyi olurdu. Bu onları verme ve sevinçle verme tutumuna koyardı. Ayrıca ayağa kalkarlarken para cüzdanlarına da uzanabilirlerdi. Tanrı, kardeşim, yeniden altını vurguluyorum, çiziyorum, sevinçle vereni sever. Eğer sevinçle vermiyorsanız Tanrı bir şey vermenizi istemiyor.